Merhabalar. Bugün belki de edebiyat tarihini en çok etkileyen Fransızlardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Ve o yüzden de aslında felsefeci bir akademisyen ya da filozofla değil, edebiyat dünyasından benim ülkemizdeki şiirlerinden en haz aldığım ve arkadaş olarak da çok sevdiğim sevgili Metin Kaygalak'la sohbet edeceğiz. Bu arada çok özledim seninle sohbet etmeyi. Çünkü o yaptığımız hiç kimsenin anlamadığı programlar bana göre hani hem bana çok ilham veriyordu bir şair olarak ama hem de beni disipline ediyordu. Çünkü biz yıllar önce Metin'le özellikle felsefecileri merkezimize alıp kavramlar üzerinden gittiğimiz Koyu diye bir program
Program
yapıyorduk.
yapmıştık.
Hakikaten de bayağı koyuydu.
10 yıl oldu değil mi? 10 yıl oldu.
Olmuştur, bayağı korkutucu değil mi? Ne kadar hızlı geçiyor. Metin, Deleuze'ü yapıyoruz. Çünkü aslında şu açıdan çok iyi oldu. Şimdiye kadar biz yaptığımız bütün bu programlarda, felsefe serisinde Sokrat'tan, hani Batı felsefesinin temellerinden başlayıp rasyonalistlere ve en sonunda da Hume'a kadar getirdik. Ama 21. yüzyıl felsefecilerini hiç işlemedik. Deleuze tek örneği. 13 tane felsefeci yapınca haliyle 21. yüzyıl gelmek zor oluyor. O yüzden bu açıdan çok iyi oldu. Sayende birazcık da hani kendi yüzyılımızın adamlarından bir tanesine ses vermiş olacağız. Bu bağlamda da Fransızları çok önemsiyorum. Çünkü ben de doktora tezi yazarken gerçekten de özellikle bu adamların edebiyatçıları irdelemesi inanılmaz bir şey. Onlar olmasa belki de hani Kafka gibileri,
Proust'u ya
Proust
da çok
gibileri
iyi
yani
anlamayacaktık ya da.
evet ya da hani o şekilde okuyamayacaktık. O yüzden sen bir şairsin. Biz bugün daha çok minor edebiyattan bahsedeceğiz ama bahsetmeden sevgili izleyicilerimize ve dinleyicilerimize, şimdi podcast olarak da dinleyebilecekler, Deleuze'ü nasıl bilirdiniz babında bir giriş yapmak istiyorum ki böyle hani nereden çıktı bu Deleuze demesinler, sonra da minor edebiyata girince daha anlamlı kılınacak diye düşünüyorum.
Michel Foucault bu yüzyıl dölücü bir yüzyıl olacak diye bir ifadesi var. Deleuze'ü nasıl bilirdiniz'e bir şeyi. O da müstehsi bir yanıtla ona, onu kıskananlara ilişkin bir yanıt da verir Deleuze. Şimdi biz Deleuze'u bir edebiyatçı kimliği olarak beni etkileyen yanı onun böyle anti Oedipal okumalarının sağladığı yeni.
Antikapitalist.
Tabii onun meşhur kitabı olan Anti Oedipus, Kapitalizm ve Şizofreni iki ciltlik kitabının sağladığı daha sonra yani o anti rasyonalist olması, aşırı bilimselliğe karşı olması bu kavramlarla o döneme kadar. Yani 1970'ler aslında 70'lerin Paris'inde bütün entelektüel çevreyi sarmalayan o Hegelyen bakışın Nietzsche'ye doğru evrilmesini sağlayan kişi diyoruz. Bu önemli bir şey.
Bana göre şimdi bu Fransız ve Alman polemiği yani bitmeyen bir hikayedir. Çünkü birbirlerinden pek haz etmezler ama Deleuze o açıdan da müstesna. Çünkü Nietzsche'yi irdelemiş. Yani herkesin Almanlardan nefret ettiği bir zamanda düşün. Yani İkinci Dünya Savaşı
1950'ler ve
sonrası.
60'lar başında evet.
Dolayısıyla yani böyle onu hakikaten böyle bir nefret objesi olarak değil, yani felsefenin temel taşları olarak okuması açısından da çok kıymetlidir.
Evet, o diferans kavramını işte Derrida ile paralel okursak, Derrida nasıl Hegel üzerinden bir Nietzsche yorumu gibi diferansı çalıştırdıysa, Deleuze de Fark ve Tekrar kitabı ki en önemli kitaplardan bir tanesi, diferans kavramını Nietzsche üzerinden okuyor. Tüm kavramlara saldırıyor. Bildiğimiz bütün geleneksel felsefe kavramlarını allak bullak, onlarla çatışmacı yapısı var. Onu bereketli kılan belki de bu. Çok hala anlayabiliyor muyuz Deleuze'ü bilmiyorum ben bile. Hala keşfediyorum okudukça yeni yeni katmanlarla bana karşıma çıkıyor. Bu anlamda beni belki de en çok etkileyen kısmı onun tabii edebiyatçılara ilişkin yaptığı yorumlar. Ama onu bir anlatmamız gerekiyor. Bu Anti Oedipus, Kapitalizm ve Şizofreni kitabını şöyle bir şey yani özetlersek, minicik bir temel bir motto ile söylersek, kapitalizm dışında kalacaklar diyor, olsa olsa diyor sadece şizofrenler olabilir diyor. Bu çağımız için de çok uygun bir ifade. Sadece şizofrenler kendini kapitalizm dışında bir özne olarak kurabilirler.
O da hani kendi alternatif evrenlerini yaratan.
Dolayısıyla onun o anti-Freudyen, anti-Lacancı, hatta yani nasıl söyleyelim, bu kitabın
sistem
yayınlandığı
karşıtı.
tarih, tabii 62 olması lazım. Mayıs 1968 öğrenci hareketlerinin sanki felsefi karşılığı bulmuş gibi de görünen bir
Başka
metin
bir
gibi de
tür
okunuyor.
devrim.
Evet.
Düşün, kızlar sütyenlerini yakıyorlar
Yakıyorlar.
kampüslerde.
Cinsel
Çocuklar
özgürlük var.
derslere gitmiyorlar.
Gitmiyorlar.
Hem hani cinsel özgürlük ve devrim yaşanıyor, hem sisteme başkaldırı var, hem de dini kurumlara müthiş bir başkaldırı var. Deleuze sanki bütün bu felsefenin putlarını kırarak bunun böyle şeyine, yoluna,
taşlar döşemiş.
Felsefi devrine giden yolun taşını döşemiş.
Aslında tabii hani ne burada hani bir oportunist, bir lakancı, bir kültü sömürüyor bu metinde. Öyle bir şey de yapmıyor. Son derece onurlu bir duruşta var. Yani hani öyle daha pejoratif bir şey olarak okumuyor bunları. Ama bütün o geleneksel ve mitolojinin bütün argümanlarına karşı, tamam mı? Bütün bu Oedipal okumayı, çünkü bu iki geleneksel ve mitolojik okumalar tamamen Oedipal okuma üzerinden.
Yani kendileri. Freud'un.
Özellikle Freud, işte Levi-Strauss gibi ya, o, yani bunların hepsi o dönemin
20. yüzyılın
klasik şeyi. Lacan da nispeten bunun içerisinde görebiliriz daha sonra. Verdiği seminerlerde belki zihin açıcı şeyler görebilir ama böyle bir eleştiriyle bakıyoruz ki Deleuze şey yapıyor, yani kavrama karşı, kavram olmamaya, tekrar kavramsallaşıp kendini bir tür tekrara dönüştüren bir şeye dönüşmemek üzere, özgür bir zamanı düşleyen bir kavramsızlaşma kavramı üzerine kavramdan oluşturmaya çalışıyor diyeyim bir tür. Ya bu kavramı da sabit bir kavram olarak söylemiyorum.
Ya o yüzden de hani filozof putları kırmakla birlikte kavramlarda da mesela onun o rizom meselesi değil mi? Yani böyle bir hani dikey ve böyle sanki obeliskler gibi birbirinin üzerine inşa edilen ve kurulan düşünce sistematiği değil. Böyle daha genişe yayılmış ve birbirinin içine giren ve daha eril olmayan bir yapı ve düşünce tarzı. Çoklukta da keza aynı şekilde. Organsız beden.
Organsız yani. Beden. Bir tabii mesela Antonin Arto okumasını yapıyor orada. Bu hem edebiyatçılara, sanatçılara. Ya tabii şöyle bir ilgisi var. Yani çalıştığı filozoflara baktığımızda aslında...
Hume'u çalışmış değil
mi? Hume ilk kitabı. Sonra Spinoza, sonra Bergson ve Nietzsche. Nietzsche 62'de yayınladığı kitabı ve Nietzsche ve felsefe hem o Hegelian bakışın yavaş yavaş Nietzsche'ye kaymasını sağlayan bir önemli bir radikal değişikliğin başlangıcını oluşturuyor Fransız felsefesinde. Bu temel çok önemli bir şey. İlaveten böyle sanki akademideki rasyonalitenin dışında olan isimlerle ilgilenmeyi, bir tür kendini bu rasyonalitenin dışında konumlandırmaya çalışan filozoflar ve yazarlara ilgisini yoğunlaştırıyor. Bunlar da onlar çünkü. Bu filozoflar artı Proust ve Kafka. Bunlar da bunu gösteriyor. Yani Kafka'yı seçmesi de bu anlamda çok önemli. Proust okuması da öyle. Ötekinin ötekisi. Evet.
Metin, sadece şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi eserlerinden ve onun geçmişteki filozoflarla olan didişmesi ve mimarisinden bahsettik ama bir de Guattari diye bir figür var ki pek çok kitabın bugün gidip de ben Deleuze okuyacağım diyen insanlar Deleuze ve Guattari diye
görüyoruz.
Kitapları, ortak yazdıkları kitapları var. Onu da aslında bir omaj mahiyetinde bir bahsedelim istersen. Evet. Çünkü yani çok yakın arkadaşı, birlikte yazdığı, ki çok fazla yoktur felsefede böyle ikili.
Hemen hemen yok. Böylesi de yok. Mesela onun çömezi gibi durmuyor. Hmm. Çok zihin açıcı bir aktivist, psikanalist aynı zamanda ve Fransız banliyosundan gelen biri, yani işçi sınıfından yükselen, büyüyen bir çocuk olarak görüyoruz. Daha genç bir adam Guattari ve onun içinde son derece zihin açıcı şeyler yapıyorlar. İşte Kafka, Minör bir Edebiyat kitabı,
İkisi
bunlardan
birlikte.
İkisi birlikte birkaç daha kitap var böyle bayağı ortak var yaptıkları. Yani. Evet, önemli ve bunlar hiç de şey değil, yani bir felsefeci değil ama son derece Deleuze'u etkileyen, birlikte düşünme bilmeyi sağlayan biri gibi görünüyor. Bu da tam da onun ruhuna uygun. Çünkü o akademik rasyonalitenin dışına o kadar çok taşımak istiyor ki Sorbonne'dan ayrıldıktan sonra zaten bir felsefe tarihiyle ilgili bütün bu özneleri kurarken de bu yüzden bunlarla uğraşıyor. Yani o klasik, geleneksel felsefe okumalarının kendisini nasıl ilişkileştirdiğini, boğduğunu bir yerde bahsediyor yani.
O tam böyle postmodernizme giriş gibi bir şey.
Post yapısalcı zaten bir şeyi de var yani bütün o sorgulamaları. O yapısalcığa karşı tutumu da zaten onu bazı yazarlar üzerinden daha bereketli okumaya itiyor. Belki de dedim ya işte bu Proust okumasını belki dikkate alarak şey yaparsak bize onu verir. Belki en bizim çok üzerine düşeceğimiz konu belki şey olabilir yani burada Kafka'yı beni çok etkileyen bir metin olması nedeniyle Kafka'yı daha çok şey buluyorum. Orada...
Evet, önce bence bir minör edebiyat kavramını açalım. Çünkü hani senin ve benim için, ki bunun üzerine program da yapmıştık daha önce. Hani minör edebiyat bir anlamı var ama pek çok izleyenin ya da dinleyenin olmayabilir. Dolayısıyla minör edebiyattan neyi kastettiğimiz istersen önce bir açıp ondan sonra Deleuze ve Guattari'nin minör edebiyatı nasıl işlediğini ve Kafka üzerinden okuduğunu gireriz.
Üç kavram üzerinden bunu tartışıyorlar ikisi de. İşte Almanca'da yazmanın imkansızlığı.
Yani Yahudi aileden mensup.
Çekoslovakyalı bir Yahudi aileye mensup birinin, Kafka'nın Almanca yazması üzerine bunun dili kullanmayı, nasıl bir dil kullandığını, Almancayı nasıl tırnak içerisinde kendi ifadesiyle yersiz yursuzlaştırdığı kavramlar etrafında tartışıyor. Majör dilin içerisinde minör edebiyatın var olabilme koşulu, majör bir edebiyatın, majör bir dilin içerisinde kurulması gerekiyor. Yani egemen bir dil var ve sen onun mensubusun ama başka bir dilden de geliyor olabilirsin. O mesela Yidiş Almancası diyelim ona, Yahudilerin kullandığı Almanca olarak Yidiş Almancası. Kendine özgü bir bazı kelimeleri, kavramları, söyleyiş tarzları var diyelim ki. Bunun majör dil içerisinde kullanılması, böyle diyelim.
Dolayısıyla azınlık ya da bir öteki olarak tanımlayabileceğimiz bütünün içinde aslında hegemonyaya ait olmayan bir dil ve belki de felsefe, mantalite.
Tüm bu minör edebiyatın güzel bir yanı şu. Yani majör edebiyat, majör dil içerisinde kendi varoluşunu kolektif bir hafıza ve siyasal bir yapıyla kuruyor. Yani bizle konuşan bir tekil bir dili kullanmıyor. Ne olursa olsun yaptığı dil, kullanılan dil bir kolektif dil, bir kolektif hafızanın diline dönüşüyor. Siz onun arkasında bir yapıyı, toplumsal bir yapıyı çalıştığını görürsünüz. Bir tür majör dilin kendi içinde mayınlanması diyor buna Deleuze. Yani dili mayınlamak, homojen olan şeyi mayınlamak. Homojen olan şeye inanılmaz bir tepkiselliği de var. Bunu bu şeyi önemsiyor. Felsefede de böyle. Bu özellikle Nietzsche ve felsefe kitabındaki genç dönem kitaplarından biri. Sonraki bütün üslubuna oradaki o dil yansıyor. Yani o çok önemli. Diğer ne Hume ne yani Bergson değil ama ne Spinoza ama Nietzsche ve felsefe kitabında asıl genç zamanda daha 60'lerde yazdığı metinlerin çoğunun daha sonra hepsine yansıdığını görüyoruz. Bu bakış aynı zamanda minor edebiyattaki bakışta bakıyoruz ki oradan besleniyor. Olgunlaştığında hepsinin o kavramları, o fark kavramını, diferans kavramını. Bunun altını çize çize o farkı ötekiye götürebiliriz. Azınlığa götürebiliriz, bağdaşık olmayana götürebiliriz, homojen olmayana götürebiliriz, bir sürü yere götürebiliriz fark kavramını.
Ayrıca ben aklıma şöyle bir şey belirmiş oluyor Deleuze ve Guattari üzerinden bakınca. Kafka'dan bahsediyorlar ikisi de ve Kafka'nın aslında sadece bir Çek olarak Yidiş Almancasını kullanması değil, aynı zamanda hani babayla olan kavgası meselesi var ki o da hani tam Oedipus'a gönderme gibi. Çünkü hani resmen Freud babayla kavga gibi kavgası bir durum gibi söz konusu. Doğru. Çünkü orada hani Oedipus nedir? Yani mitolojide bildiğimiz işte bilmeden babasını öldürüp annesiyle evlenen ve dolayısıyla aslında böyle trajedinin de temelini oluşturan bir üçgen. Şimdi bu üçgeni, bu Trinity'yi bir nevi hani baba, oğul ve kutsal ruhu da yerli bir etmiş oluyorlar. Bütün enstitüleri yerli bir etmiş oluyorlar. Bu açıdan da hani seçtikleri figürler Proust gibi, belki de hani burada LGBT'ye ve aile ve Proust, anne ve Proust falan diye gidebiliriz. Hani bu benim bakışım tabii ki. Ama orada da bir öteki bulabiliriz yani kısacası. Kafka'da keza sadece Yahudiliği değil, aynı zamanda babasıyla olan hani çatışma, o Metamorphos ve mektuplarından gördüğümüz üzere baba ve oğul çatışması. Dolayısıyla aslında yine burada bir put kırıcılık söz konusu.
Hem işte iktidar, o babayı iktidar görelim, bürokrasi olarak görelim Metamorphos'u. Hem bürokratik değil, işte davadaki yine aynı yapı. Kafka'da gördüğünüz bir çatışma alanı. Belki minörde bizi büyüleyecek olan şey ana dili diyor şey diyaloglarda Deleuze. Minör edebiyat dışında da bu yine bu konulara değiniyor birkaç konuşmasında. Kendi içinde ikinci bir dil gibi kullanmak gerekiyor diyor.
Yani bir yabancı ya gibi.
Bir yabancı gibi konuşmak gerekiyor. İyi bir ana dili kullanma, yani edebi üslup için konuşuyor bunu. Üslubun Proust'tan şöyle bir alıntı yaparak söyleyelim onu. Proust diyor ki bütün güzel kitapların ortak noktası kendini bir yabancı dilde yazılmış gibi olanlardır. Bizi en çok büyüleyen metinler, romanlar ve edebi metinler yazıldığı ana dillerinde bile yabancı bir dilde yazılıyormuşçasına etkileyen kitaplar hakikaten güzel kitaplardır. Buna çok dikkat çekiyor. Yani Deleuze'un dikkatini çeken ifade Proust'un. Ve bunu düşünüyor yani. Bu nasıl bir şey olabilir?
Ki gerçekten öyle değil midir? Ya mesela bak, ben seni okuyunca hani şimdi bir edebiyatçı olarak felsefeyi konuşuyoruz burada. İkimiz de şiir yazan insanlarız. Bakıyorum mesela sen burada hani ideoloji bilmem ne politikaya getirmeyeceğim ama pekala Kürtçe de yazabilirdin. Ama sen Türkçeyi öyle bir şekilde kullanıyorsun ki burada belki de çok kişisel bir hikayeni yazıyorsun. Belki de ailenden bir hikaye yazıyorsun. Belki de tamamen soyut felsefi bir kavram ya da tarih okumaların üzerinden ilham alıp bir şey yazıyorsun. Ama yazdığında o dil başka bir dile dönüşüyor. Dolayısıyla hani senin de mesela minor edebiyata ya da ben de mesela kendime İngilizce yazan bir insanım. Türk'üm. Bu zaten hep böyle taşa tutulmuştur. Ama bir şekilde hani dillerin içindeki o geçişkenlik ve hani dilin yazar tarafından kendi diline dönüşmesi. Bir ressam gibi keza. O yüzden bütün bunlar aslında hani bana göre şu an içinde çok geçerli. Çünkü lingua francalar da yavaş yavaş değişiyor. Yani son belki de 200 yılın İngilizcesi, daha önce Fransızca olan şey.
Tabii.
Şimdi belki de İspanyolcaya doğru gidiyor. Belki de 100 yıl sonra hani lingua franca İspanyolca olunca bizim bu yazdıklarımız zaten İngilizce bile şey olacak, evet. Minör olacak.
Minör dönüşecek, evet. Evet, katılıyorum. Dili bir... Yabancı bir dilde yazma, bu beni de etkileyen bir şey. Ben kendi özelimde, tabii ben bunu girmek istemem şimdi, sonra konuşuruz belki bunları, ama minor edebiyat için mesela şey aklıma geldi şimdi. André Gide'in Oscar Miloš. Fransız şiir antolojisini hazırlarken Miloš'u almaz. Miloš aslında Polonya, Litvanya kökenli, Fransızcaya sığınmış bir şairdir.
Çok severim ben.
Müthiş bir şairdir. Bunu Milan Kundera anlatıyor bir yazısında. André Gide bunu almıyor ve Miloš çok buna öfkeleniyor, kızıyor. Beni neden Fransız şiir antolojisini almadın diyor. Ona diyor bir yabancının kendi saygımdan diyor. O diyor Fransız şiirine sığındı ama diyor. Litvanya ve Polonyalı köklerinden hiç vazgeçmedi. Buna duyduğum saygından, bir yabancının kendisini koruma refleksine olan saygımdan diyor onu bu antolojiye almadım diyor. Çok enteresan bir gerekçe. Soğuk ve kibirli bir gerekçe ama ben bir taraftan da bunu olumlu da gördüm. Yani Miloš Fransızca sığınmasına rağmen bir tür kendi köklerini, dilini Fransızca'da kullanıyor. Bizdeki neye denk düşer bu? Ahmet Arif'e denk düşer belki diyebiliriz. Yani örneğin Ahmet Arif'i eğer almasalar bir Türkçe antolojiye, bu ona duyulacak olan o kibirli sağduyuya karşı bir saygı olabilir ancak.
Ahmet Arif'le ilgili bir monografi gibi bir şey.
Bir şey hazırlıyorum zaten. Bakalım. Bir, bu minör de bunun merkezinde olacak. Birkaç okuma biçimi. Yani önümüzdeki, bu yıl pardon artık bu yıl bitirmem gerekiyor. Bitirirsem bakacağım, belki küçük bir kitap olabilir.
Bu arada Metin, son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi hani Deleuze'den bahsettik ama ikimiz buradayız ve ikimiz de uzun zamandır böyle sohbet, en azından hani çekimli sohbet etmediğimiz için bundan istifade etmek istiyorum şu açıdan. Şimdi benim temel sorunlarımdan bir tanesi sinemacıların arasında böyle işte tarihçi ya da işte şair, edebiyatçı vesaire. Şairlerin arasında bu sinemacı, tarihçilerin arasında bu işte bilmem. Yani hep böyle bir kategorizasyon hastalığı var ki Deleuze bunu en iyi ve Guattari en iyi delenlerden
reddedenlerden bir tanesi.
Dolayısıyla mesela senin gibi bir arkadaşımla olunca çok mutlu oluyorum. Çünkü yani ülkemizde de maalesef hani yurt dışında bu kadar değil ama şairler çok fazla felsefe okumazlar. Sen felsefeyi okuyup, yani şu kitaplarını görseniz bu arada sevgili seyirciler, her birisinin altı böyle çizilmiş, notlar alınmıştır. Bundan beslenen bir şairsin. Keza mesela felsefeciler de çok fazla şiir okumaz. Yani biz onlara diyelim Ahmet Arif'in minor edebiyattaki yerini sorsak ya da hani minor edebiyat ve Ahmet Arif cümlelerini ortaya atsak böyle bir düz bir yüz ifadesi karşımıza çıkar. Dolayısıyla bana göre hani en zengin edebiyat interdisipliner ve pek çok metinden ve farklı alanlardan beslenen edebiyattır. O açıdan da hani keşke diyorum, hani felsefenin şiirin içine girdiği, şiirin sosyolojinin içine girdiği, tarihin içine girdiği böyle hani o rizomlar diyarı oluşmuş olsa çok daha zengin olurdu ve edebiyat çok daha zenginleşirdi.
Bu işte uzmanlık meselesi, bu çok sevimsiz bir şeyde uzmanlaşmak, burada kalmak bu.
Evet. Bir adam Spinozacıysa Spinoza'dan çıkmıyor ve onun belki hani affedersin donuna kadar iniyor ve her şeyini irdeliyor ve didikliyor ve araştırıyor. Tamam, çok güzel ama Spinoza'nın çağını, 17. yüzyıldaki olup bitenleri falan hiçbir şekilde farkında bile değil. Sadece o.
Belki şu, hani mesela bu programlarından önceden birkaçı da herhalde akademisyenle az evvel de tanıştığımız, değil mi? Yani akademisyenlerde bu tür spekülasyona düşmeden daha filozofa bağlı bir konuşma tavrı olabilir. Ben bunu anlarım. Çok saygıyla da karşılarım. Hepsi de kıymetli hocalar ama ben bir şairim. Beni ilgilendiren kısmına bakarım yani. Beni speküle etmem de benim çok rahattır. Bu benim hakkım zaten. Ben böyle bakarım. O yüzden iyi ki hani akademisyen değilim. Yoksa ben de konuşamazdım. Çünkü benim de yakınlarım var akademisyenler. Hakikaten bir şey sorunca ben onu bilmiyorum der ve geri çekilir. Oysa ben çok rahat üzerine hemen spekülasyon üretebiliyorum. O sen şairsin yapabilirsin diyorlar. Bizim öyle özel bir yanımız var. Olalım biz öyle yapalım.
Güzel. Evet. O zaman şair olarak
evet. Teşekkür biz konuşabiliriz. Evet.
Biz konuşalım. Konuşmaya da devam edelim. Evet. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beni kırmadın ve geldin. Çok da özlemişim seninle böyle. Düşünsene ne büyük lükstür. Ülkemizde çeşitli problemler vesaire insanlar neleri dert edinirken oturup Delos konuşabiliyoruz.
Evet, bunu yapmamız lazım. Bütün mesele şu, yine Nietzsche'ye gideceğim. Hadi. Nietzsche'nin şen biliminde şey geçiyor. Diyor ki insanın kendini evinde hissetmemesi ahlakın bir parçasıdır. Şimdi dil de öyle bir şey. Yani ana dil kavramı kadar problemli bir kavram yok. Çok problemli bir kavram. Bir taraftan da hani istediğim bir şey benim şu... azınlık adına düşündüğüm bir şey ama onun da kendi içimize baktığımızdan şeye o da bir şizoid bir şeye dönüşüyor. Yani o da problemli bir kavram. Yani insanı kendi evinde hissetmemesi, insanı kendi ana dilinde kendini huzurlu hissetmemesi kadar ahlaklı bir şey olamaz. Kim ki kendini ana dilinde huzurlu hissediyor ve rahat kullandığını düşünüyorsa o zaten bir şey yapmıyor demektir yani. Ondan iyi bir edebiyat çıkmaz yani. Huzursuzlukla, o ana dilini kullanma biçiminde tekinsizlikle bravo. Onunla o dili yabana sürerek, bir tür çöle sürerek, mayınlayarak, Deleuze'un ifadesiyle kendi ana dilini içinde yabancı kılarak kendini kullanma kabiliyeti. Asıl üslup budur yani. Bizi üsluba götüren şey. Yoksa edebi metin yazmak mesele değil. Bir üslubun var mı yok mu? Yani 70'ine geliyor şair, romancı. Bir üslubu yok. Kitaplar yazıyor. Bir üslup yok yani. O yüzden üslup önemli. Hani çok altını çiziyor Deleuze de bunun.
O yüzden seçtiği edebiyatçılar da bir tür manyaklar, deliler ve dehalar. Harikaydı. Evet, çok teşekkür ederim Metin. Evet, sanıyorum felsefi sohbetlerimizin sonuna geldik. Deleuze'le kapatmak, hani tarihsel olarak da kronolojik anlamda da çok manidar oldu. Ve aslında geleneği inşa edip onu bombalamış olduk. Çok da güzel oldu. İkonoklast bir şekilde putları kıra kıra ilerler felsefe. Biz de onu yapmaya çaba gösterdik. Umarım size de yeni şeyler katmışsınızdır ve aynı zamanda da güzel şeyler okumaya ilham vermişizdir. Ümit ederim başka bir seride görüşürüz. Hoşça kalın.